Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün yürütmekte olduğu madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP üzerine değerlendirmeleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hande Seray Tuncay aktaracak bizlere. Bakanın ikinci bölümünde ise Avrupalı Türkler köşemizle karşınızda olacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe ilk düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe ilk düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Her defa gerçeği bende sahtesi dilde gizli. Kalbe ilk düşen aşk kelimesinin. Üzüleni ben üzeni ise kalpte gizli. Biliyorum kolay değil. bize masal gelir.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
İzleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle yayınımız sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün yürütmekte olduğu ve madencilik alanında ülkemizin en fazla bütçeye sahip olan madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi, kısa adıyla MİSGEP'i konuşacağız bugün değerli konuğumuzla. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Hande Seray Tuncay telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tuncay, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum Sezgin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Tuncay, bu madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi, yani MİSGEP projesinde koordinatör olarak görev yapıyor. Öncelikle tabii madenciliğin ülkemizde ne kadar önemli olduğunu, bu sektörün gerek üretimde gerek istihdamda çok önemli bir yerde olduğunu biliyoruz ama detayları Sayın Tuncay'a sormak istiyoruz. Sayın Tuncay, neden bu kadar önemli madencilik sektörü ülkemiz için?
Ülkemizin genç ve aktif jeolojik yapısı sonucunda çok çeşitli maden yataklarının bulunduğunu belirterek başlamak isterim sözlerime. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Başta endüstriyel ham maddeler olmak üzere bazı metalik madenler, lignit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham maddeleri açısından da ülkemiz oldukça zengindir. Hı hı. Biraz da ithalat ihracat rakamları ile ilgili bilgi vereceğim.
Tabii. Sözümden.
Türkiye'nin madencilik sektöründeki ihracat pazar kompozisyonuna baktığımızda dünyanın en büyük maden ürünleri ithalatçısı olan Çin'in ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Ülkemizin Çin'e yapılan maden ihracatı 2020 yılında %17 oranında artarak 759 milyon dolar olmuştur. Ayrıca ülkemizden İspanya, Belçika ve Bulgaristan'a da ihracat mevcuttur. İthalat yönünden ise Rusya Federasyonu %27'lik pay ile ilk sırada yer almakta. Rusya dışında Kolombiya, Brezilya ve ABD'de sektör ithalatında öne çıkan pazarlardır. Ülkemizin kendi üretim rakamlarına baktığımızda ise 2020 yılında 88.4 milyon ton kömür üretimi yaptık. 14.7 milyon ton ise mermer ve türevi diyebileceğimiz doğal taş üretimi yapmış durumdayız. Bir örnek daha vermek gerekirse altın üretimi rekor kırarak 42 ton olarak gerçekleşmiştir. Ve son 10 yılda %80'lik bir artış söz konusudur. Buradaki rakamlardan da gördüğümüz üzere madencilik sektörünün üretim, ithalat ve ihracat süreçlerinin hepsi düşünüldüğünde sektörler arasında katma değer ve istihdam yaratma kapasitesi açısından üst sıralarda kendine yer bulduğunu belirtmek isterim.
Evet.
Diğer önemli bir hususuysa daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için kente göçü önleyen ve bölgesel kalkınmayı hızlandıran bir özelliğe sahip.
Doğru.
Ayrıca madenler milli güvenlik açısından da önemli. Bu nedenle ekonomik ve sosyal kalkınma, politika ve planların oluşturulmasında madenciliğe özel bir önem vermekteyiz. Ekonomik açıdan baktığımızda gayri safi yurt içi hasılaya 2020 yılında 59.2 milyar TL'lik bir katkı sağlamış durumda madencilik sektörü. Sektörü çok duymamızın sebebi ise bünyesinde yürütülen faaliyetlerden dolayı en fazla risk taşıyan sektörlerden birisi. Diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri çalışmaların devam etmesi sırasında ortam şartlarının sürekli değişmesi ve bu değişimin kontrol edilmesi gerekliliği Sezgin Hanım. İlk sorunuzu bu şekilde özetleyebilirim.
Sayın Tuncay, bu kadar önemli bir sektör sizin de ifade ettiğiniz üzere hem üretimde hem istihdamda yerinin de ne kadar yüksek ve ne kadar büyük bir pay aldığını anlattınız. Muhakkak böylesine önemli bir sektör için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün de pek çok çalışması var. Veriler ne durumda? Biraz bunlardan da bahseder misiniz?
Tabii ki Sezgin Hanım. Çalışma hayatına dair istatistiki verilerimizde Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden elde ediyoruz. 2020 yılı için yayınlanan SGK istatistiklerini incelediğimizde maden iş yeri sayımız 6898 ve çalışan sayımız 141.692 olarak belirlenmiştir. Sektörde toplam 13.048 iş kazası meydana gelmiş ve maden sektöründe meydana gelen kazalar tüm iş kazalarının %3.4'ünü oluşturmuştur. Sektördeki istihdam ve iş kazası verilerine ve geçmişte yaşadığımız elim kazalara baktığımızda iş sağlığı güvenliğini ancak multidisipliner bir yaklaşımla sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. Sektör bizim vazgeçebileceğimiz bir sektör değil. Çünkü toplumsal refah düzeyinin ilerlemesinde kritik bir rol alıyor. İmalattan otomobil sektörüne, elektronikten ilaç sektörüne kadar hemen hemen tüm sanayinin ihtiyacı olan enerjiyi ve ham maddeyi sağlıyor. Özellikle madencilerimizin istihdam edildiği bir sektör olması sebebiyle de İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü için oldukça önemli. Proje, araştırma, mevzuat, istişare çalışmalarında en temel alanlarımızdan birisi madencilik sektörü. Ülkemizde madencilik sektörünü şekillendiren dönemin şartlarına göre belli bir standart getiren temel mevzuatımız bizim tüzüklerdi. Tüzükler her iş yeri özelliğine uygun özellikte değildi maalesef. Bu sebeple Avrupa Birliği mevzuatlarının adaptasyonunu sağladık. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılında 6031 sayılı İSG kanununu yayımladık. Ve bütün Avrupa Birliği'nin maden direktiflerini maden işyerlerinde İSG yönetmeliği olarak tek bir mevzuatla ülkemizi adapte ettik. Bu noktada önemli olan ülkemize yerleşik içtihatlarımıza ve yapısal şartlarımıza uygun olacak şekilde bunları hazırladık. Ülkemizin şartlarını iyi bilen bir genel müdürlük olarak AB uygulama ve direktiflerini yerelleştirerek yansıttığımızı da vurgulamak isterim Sezin Hanım.
Ne kadar iyi yapıyorsunuz. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi böylesine önemli bir sektör. Hem istihdam açısından hem üretim açısından hem ülkemize getirdiği gayri safi milli hasıla açısından çok kıymetli. Muhakkak da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün bu alanda pek çok çalışması var ki bugün onlardan birini biraz daha detaylı bir şekilde değerlendirmiş olacağız. MİSGEP projesinden bahsediyoruz elbette. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi. Bu proje nasıl ortaya çıktı? Siz nasıl dahil oldunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim mi?
Tabii ki. MİSGEP projesi genel müdürlüğümüzün uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje. 2017 yılının başında tasarladığımız bir projeydi. 2019 yılı Kasım ayında hayata geçirebildik. Avrupa Birliği projeleri doğası gereği dokümantasyon süreçlerinin oldukça yoğun olduğu projeler. Projemizin önemli özelliklerinden birisi de en başından itibaren bu alandaki paydaşlarla beraber ilerlememiz. Gerçekleştirdiğimiz paydaş toplantıları, görüş alışverişleri neticesinde AB nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde de desteklemeye hak kazandı. 17.6 milyon avroluk bir bütçeye sahip. Bu bütçenin %85'ini Avrupa Birliği finanse ettiği gibi %15'ini ise Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz tarafından finanse edilmektedir. Burada belirtmek istediğim önemli husus ise İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak biz bugüne dek oldukça fazla Avrupa Birliği projesi yürütmüş bir kurumuz. Bu alanda ciddi kurumsal kapasitemiz mevcut. Proje bakanlığımızın tüm yönetim kademelerince benimsenmiş ve takip edilmektedir. Yaklaşık 200 kişilik bir kadro MİSGEP nezdinde çeşitli görevlere sahiptir. Bunun artısı ise artık Avrupa Birliği finansman araçlarını genel müdürlük olarak biz paydaşlarımızın kullanımına sunabilir hale geldik. İzninizle örneklendirmek isterim. Örneğin bir meslek lisesinin iş sağlığı güvenliği eğitimi için laboratuvar ihtiyacı var veya bir organize sanayi bölgesi yönetimimiz deri sektörü için uzaktan eğitim merkezi kuracak. İSG alanında yapılacak bu çalışmalar için biz Avrupa Birliği araçlarını devreye sokuyoruz. Bu paydaşlara hem teknik içerik desteği sağlıyor hem de 200 bin avroya dek finansman imkanı yaratıyoruz. Bence kurumumuz olarak sektöre en büyük katkılarımızdan birisi bu. Maden işyerlerimiz özelinde de aynı söz konusu. Teknik desteğe ihtiyacı olan bir maden iş yerimiz varsa İSG konusunda aldığı iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personelinin sürekliliğini sağlamak istiyor. Teknik destek istiyor. Ona da aylık finansman sağlıyoruz. Örneğin bir maden iş yerimize aylık 39 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyoruz. İSG alanında ilk doğrudan hibe ve hibe bileşenini bu projeyle yürütmekteyiz. Burada önemli olan dediğim gibi nokta, bu ve benzeri araçları hem kapasite artışı hem de hedef kitleye kullanıma sunma konusunda genel müdürlük olarak oldukça iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.
Bu hibe destekler direkt İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün bütçesinden mi karşılanıyor?
Bununla ilgili Avrupa Birliği'nin bir ortak finansman aracı var. İPA projeleri dediğimiz katılım öncesi mali yardımlar kapsamında bir bütçe var. Oradan karşılanıyor.
Peki paydaşlarımız diye ifade ettiğiniz paydaşlar neler? Hangi kurumlar ya da?
Bununla ilgili biraz daha detay bilgi vereyim. Hem AB projelerinin sosyal politika temelli olarak çok paydaşlı yürütülmesi hem de İSG'nin multidisipliner yapısı gereğince oldukça fazla paydaşımız mevcut. Genel müdürlüğümüz üçlü danışma kurulu gereğince bütün çalışan ve işveren kuruluşlarımız zaten bizim paydaşımız. Ayrıca iş güvenliği profesyonelleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, mesleki teknik liseler, organize sanayi bölgeleri, sendikalar, ihracatçı birlikleri bizim bu proje kapsamındaki paydaşlarımız. Bu noktada bizim bir adım daha ileri giderek yaptığımız bir husus var. Paydaşlarımızın temsilcilerini projenin yönlendirme komitesi üyesi olarak belirledik. Ve bu komitenin alacağı kararların da bağlayıcı olduğunu belirtmek isterim. Yani tüm paydaşlarımız proje yönetiminde söz sahibi durumunda.
Evet, evet. Bu çok kıymetli bir bilgi. Hem liseden başlayıp aslında en genç, yani bu alanda ilk adımını atan gençlerimizden başlayıp alandaki en üst kademeye kadar her alanda paydaş var anladığım kadarıyla ve hepsi söz sahibi. Bu çok kıymetli bir özellik. Biraz o projenin detaylarını öyleyse dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Aşamalarını, bölümlerini, nasıl katılıyor bu paydaşlar bu MİSGEP projesine, biraz bunları anlatabilir miyiz?
Tabii ki. Teknik yardım bileşenimiz var. Burada 10 bin maden işçisi için eğitim ve sağlık taraması mevcut. Maden sektöründe görev yapan iş güvenliği uzmanlarına eğitim sağlıyoruz. Maden meslek lisesi öğretmenlerine eğitim sağlıyoruz. Ve güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli çizgi film ve kamu spotları mevcut. Hı hı. Doğrudan hibe bileşenimiz var. Burada KOBİ niteliğindeki yeraltı kömür ve metal madenleri öncelikli olmak üzere buralarda iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli mevzuat gereği görevlendirilmek zorunda. Bunlar için finansal destek sağlıyoruz. Ayrıca risk değerlendirmesi, acil durum planı, yeraltı ocağının modellenmesi, iş kazası ve ramakkala olaylara dair raporlama gibi teknik faaliyetler için de teknik destek sağlıyoruz. Hibe bileşenin kapsamındaysa bu genel müdürlüğümüzün ilk kez uyguladığı bir bileşen. Organize sanayi bölgesi yönetimleri, STK'lar, meslek birlikleriyle birlikte çalışıp sektöre çözüm arıyoruz. Burada örneğin meslek liselerimizin kurduğu çeşitli laboratuvarlar söz konusu. Uzaktan eğitim merkezleri söz konusu. Paydaşlarımızın 36 paydaşımızın da hibe bileşeni kapsamında bizimle çalıştığını belirtmek isterim.
Öğrenciler de dahil oluyor mu projeye doğrudan doğruya? Örneğin o projede bir bileşen olarak ya da bir karar verici konumda yer alma imkanına sahip olabiliyorlar mı öğretmenleri ve okullarıyla birlikte?
Zaten şu an 8 tane meslek lisemiz hibe faydalanıcısı konumunda.
Ne güzel.
Sivas'ta, Bursa'da, Beypazarı'nda, Elazığ'da çeşitli illerimizde hibe paydaşı meslek liselerimiz var. Ve liselerinde çeşitli laboratuvarlar kuruyorlar. Örneğin eğitim laboratuvarı, İSG laboratuvarı eğitimler veriyorlar. Ve buradaki hedef kitlemiz direkt öğrenciler. Bu liselerimizdeki öğretmenlere de ayrıca biz teknik içerik ve eğitimde eğitim sağlamaktayız.
Gerçekten çok harika bir proje sizin anlattığınız üzere. Muhakkak çok fazla sonucu olacak ve kıymetli girdileri olacak ülke ekonomisine, onu hissediyorum. Bu anlamda projenin yürütümünde görevli bir komite oluşturuldu mu bakanlıklar ya da daha üst kurumlar nezdinde?
Tabii ki Sezin Hanım. Bahsettiğim yönlendirme komitemizin biraz daha detayına girecek olursam, burada bakanlığımızın birimleri SGK, İşkur'dan üyelerimiz mevcut, Avrupa Birliği'nin çeşitli makamlarından üyelerimiz mevcut, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'ndaki çeşitli paydaşlarımız, Maden İşverenleri Sendikası, yine Türkiye Maden İşçileri Sendikası gibi tarafları temsil eden üyelerimiz yönlendirme komitesi nezdinde bizimle çalışıyorlar.
Evet, çünkü gerçekten çok önemli bir sektör ve sizin de aslında cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi aslında riskli ve tehlikeli bir sektör de aynı zamanda. Bu anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün bilhassa daha çok önem verdiğini hissettim sizin anlattıklarınızdan, öyle değil mi?
Aynen Sezin Hanım. Burada bakanlığımızın her kademesinde, en üst kademesinden itibaren ciddi bir sahiplenme söz konusu. Genel müdürümüz, bakanımız, bakan yardımcımız nezdinde de proje aktiviteleri bit fiil takip edilmekte.
Maden işyerleri bu projeden nasıl faydalanıyor?
Bu noktada özellikle doğrudan hibe bileşenimizi ben öne çıkarmak istiyorum. İş yerlerine yönelik olarak finansal destekler kadar, burada finansal destekler sağlıyoruz. Evet. Ayrıca teknik rehberlik sağlıyoruz. Doğrudan hibe kapsamında iş yerlerimiz için bir iş paketi sunduk. Yani burada havalandırma planlarına destek, iş kazası ve ramakkala olaylara dair destek, acil durum planı desteği gibi destekler var. Teknik danışmanlık veriyoruz. Finansal destek verdiğimizde ise iş yerlerinde görevlendirilen İSG profesyonelleri için 80 maden iş yerine son 4 aylık dönemde 3.5 milyon TL ödeme yaptık. Yani İSG hizmetine sürdürülebilir olarak bu iş yerlerinin sağlamasına destek sağlamış durumdayız. Toplamda 7900 çalışanımızı bu bileşende kapsama aldık. Yeraltı maden çalışanına ve hizmet götürmüş durumdayız. Aynı şekilde Bu 80 maden iş yerinin çalışanlarının acil durum arama kurtarma eğitimi alması için de finansal destekler sağladık. 3000 çalışana burada ulaşacağız. Bu bileşen kapsamında öngördüğümüz politika belgeleri ve mevzuatların izlenmesi ise projenin sürdürülebilirliği için ciddi katkı sağlayacak
bize. Evet, muhakkak sürdürülebilirlik aslında gerçekten çok önemli. Bunu şu açıdan söyledim. Anlattığınız üzere 2 yıldır devam eden bir projeden bahsediyoruz. Evet. Başlangıçta genelde bu tür projelerde hani nasıl olacak, sürdürülebilir olacak mı, nasıl devam edecek diye hep endişeler olur. Ama anladığım kadarıyla siz bu 2 yıllık süreçte çok iyi bir noktaya gelmişsiniz. Nedir bu gelinen nokta, şu an neredeyiz bu aşamada ve bu projede ve nasıl devam edecek, onu da sormak isterim.
Tabii ki sizin Hanım. Teknik yardım bileşenimiz 2019 yılının sonunda başladı. Finansal destek projemiz 2020 yılının başında faaliyetine başladı. Ve hibe bileşenimiz ise 2021 Şubat ayında başladı. Pandemi şartları malum olduğu için bu şartların hafiflediği yaz aylarıyla birlikte Temmuz sonunda biz aktivitelerimizi hızlandırdık. Basında oldukça yer bulan Güven Usta ile Vardiye Öyküleri turne sahnesi aktivitemiz var. Burada bir tır üzerinde turne sahnesiyle maden işyerlerine gidip eğitimler veriyoruz. Hatta bugün bu yayını yaptığımız bu saatlerde İzmir Kınık ilçesinde yaklaşık 250 yeraltı kömür çalışanına tiyatro yoluyla eğitim veriliyor.
Ha, çok güzel. Hatırlatalım bir kez daha. Bundan sonra nerede olacak tırımız?
İzmir'den sonra Ankara'da.
Ankara'ya gelecek.
Söz konusu ama 24 tane ilde 54 tane oyun oynadık. Yani burada Siirt, Hakkari, Çanakkale, Bursa, yani öne çıkan maden potansiyeliyle öne çıkan birçok ilimizde toplam 54 oyun oynadık.
Hı hı. Nasıl takip edebilirler bu oyunları iş yerleri ve hani çalışanlarına izletmek için?
Burada MİSGEP web sitesi ve İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden bilgi alabilirler. Hı hı. COVID-19 ile mücadele kapsamında biz bu eğitimleri açık havada bir tır üzerinde yapılmasını öngördük. Ki bulaş riskini bu anlamda azaltabilelim. Bu bağlamda seminerler genelde maden işletmelerinin bulunduğu yerlerde veya maden çalışanlarının yoğunlukla ikamet ettiği ilçe, mahalle, köylerde yapıldı. Evet. %90'lık bir memnuniyete ulaştığımızı çalışanlar nezdinde belirtmek isterim.
Hem de eğlenceli üstelik. Hem bilgi verici hem eğlenceli. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
Bu çok önemli Sezin Hanım belirttiğiniz gibi. Çünkü yetişkin eğitimi çok farklı bir şey. Yani bir dosya üzerinden sürekli anlatmak
çok
da olmuyor.
Çok sıkıcı da olabilir. Bir süre sonra insanlar dinlemek istemeyebilir ya da başka işlerinin daha önemli olduğunu, onu dinlemenin o kadar önemli olmadığını düşünebilir. Ama bu tür tiyatro ya da başka tür etkinlikler daha cezbedici olabilir.
Çok doğru söylüyorsunuz. Maden işyerlerinin de desteğiyle bu farklı yaklaşımları bakanlığımız eliyle işyerleriyle buluşturduk. Burada görsel öğelere ek olarak drama, tiyatro gibi yöntemler interaktif olarak algı değişikliği sağlamada iş sağlığı güvenliğinde oldukça etkili. 8 tane oyun oynuyoruz. Her biri 8-10 dakikalık. İşte kişisel koruyucu donanım nedir? Nasıl korur? Ali 170'ten nasıl yararlanırım? Sağlık gözetimi neden önemlidir? Gibi çeşitli burada konuları işlemekteyiz.
Evet, güzel senaryo içerikleri. Bu illerde eminim bu tiyatro oyununu izleyenlerin hem de ilgisinin de biraz daha arttığı, belki sektörün gelişmesi için daha fazla katkılar sunduğunun da hissiyatını aldım anlattıklarınızda. Şimdi peki bu projenin geneli üzerinde düşünecek olursak, madencilik sektörüne katkıları nasıl şekillenecek, ileriki yıllarda neler gözlemlenir, özellikle yurt dışında yeni projelerle desteklenir mi, bu konuda neler söylersiniz?
MİSGEP ile özellikle madencilik sektöründe önleyici yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma şartlarını artık oluşturabilmeyi biz hedefliyoruz. Sahada yer alan mühendislerimiz, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimleri gibi teknik personelin yetkinliğini arttırabilmeyi hedefliyoruz. Hı hı. İşverenlerimizin farkındalığını arttırmak bizim için diğer önemli bir husus. İSG'ye dair bakış açısının değişmesi, çalışanlarımıza güvenlik kültürü ve algısına dair destek sağlamak bizim için önemli noktalar. Proje ayrıca genel müdürlüğümüzce sahada görülen mevzuata dair değişiklik gerektirecek hususların belirlenmesi yönünden de önemli. Yani mevzuat ve saha arasında bir köprü niteliğinde. Daha somut çıktılarıyla anlatmak gerekirse projemiz ile ülkemizde hizmet veren yeraltı kömür ve metal madenlerinin yaklaşık %24'ü ve çalışanlarının %36'sına ulaşmayı hedefliyoruz. Hı hı. Projemiz bittikten sonra 3 yıl boyunca da belirlenecek kriterler doğrultusunda sahada kurduğumuz yapıları izleyerek aksaklıklara müdahale edeceğiz ve sistemlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Burada önemli nokta AB nezdindeki iyi uygulama ve deneyimlerin ülkemizde yerleştirilebilir olması olacak bizim için.
Evet, hep gerçi yurt dışından bize katkılardan bahsediyoruz ama muhakkak Türkiye olarak da bizim yurt dışına katkılarımız da vardır. Örnek verebilir misiniz? Var mı böyle çalışmalar?
Tabii ki burada şunun örneğini vermek isterim ben. Maden direktifleri, Avrupa Birliği'nde yer alan iki maden direktifini biz ülkemize adapte ederken mevcuttaki tüzüklerimizi, mevcuttaki mevzuatımızı, maden işyerlerinin ihtiyacını da göz önünde bulundurarak rehber niteliğinde bir mevzuat hazırladık. Hı hı. Buna dair hem Avrupa Birliği Komisyonu hem de Uluslararası Çalışma Örgütü nezdinde bizim bu mevzuatımız aslında diğer ülkelere de örnek olarak gösterildi. Evet. Yani mevcut direktiflerin biraz daha ötesinde olması sebebiyle.
Evet, gerçekten çok kıymetli bir proje. Sonlandığı zaman dediniz, ne zaman sonlanması planlanıyor?
2023 yılında bütün bileşenleriyle birlikte bitmesini hedefliyoruz.
Ama bittikten sonra zaten asıl çıktılar 2023'ten sonra ortaya çıkacak, öyle değil mi? Bu tür projelerde hep çünkü proje aşamasında geliştirme devam eder ama bittikten sonra aslında o çıktıları izlemek ve gözlemlemek daha doğru olur, öyle değil mi?
Bu çok doğru Sezin Hanım. Sürdürülebilirlik dediğimiz nokta, yani bu projeden çıkaracağımız politikalar, mevzuat değişiklikleri ve yaklaşım değişiklikleri hem işveren hem çalışan yönünden bizim aslında maden sektörü için politikamızı belirlemiş olacak.
Evet, Sayın Tuncay, çok teşekkür ediyoruz. Sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik. Son birkaç cümleyle bu projeyi toparlayacak olursak, bu arada yeni çağrılar da var mı? Hani bileşenlerden bahsettik ama yeni her yıl belki yeni kurumlar da size dahil olmayı arzu ediyordur. Nasıl katılabilirler projeye, nasıl dahil olabilirler? Onun da bilgisini vererek sonlandıralım dilerseniz.
Tabii ki. Projemiz nezdinde destek verdiğimiz maden işyerleri ve hibe destekçilerimiz belli. Bu alanlarda şu an çağrımız söz konusu değil ama 30 tane ilde biz mühendislere eğitimler vereceğiz. Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerine eğitimler vereceğiz. Bu noktada da MİSGEP.org ve İSGGM'nin web sitesi üzerinden mühendisler veya üniversitelerimiz başvuruda bulunabilirler. Sözlerimin sonuna gelirken projeyi beraber yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime güçlü işbirlikleri ve emekleri için ben teşekkür etmek istiyorum ve İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün İSGGM Medya ve MİSGEP projesinin de MİSGEP.tr kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından teknik içerik ve bilgi edinilmesine mümkün olduğunu belirtmek istiyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncay, yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Projenin sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması ve ülkemize değerli katkılar sunması temennisiyle sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum Sezin Hanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hande Seray Tuncay telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde. İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün yürütmekte olduğu ve madencilik alanında ülkemizin en fazla bütçeye sahip olan madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi, kısa adıyla MİSGEP'i konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan devam ediyor.
Uzaklarda deli dolu gün.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güney Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları, özellikle 83-84 sonrasını konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz mi Türkiye'ye hocam? Bitti mi
Cenevre? Geldim evet.
Hayırlı uğurlu olsun.
Cenevre'deki toplantılarımız başarılı geçti. Geçen hafta Cenevre'den bağlanmıştık.
Evet.
Bugün İstanbul'dayım.
Evet. Evet. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Çok kısa
hoş
ondan
bulduk,
bahsederek başlayalım mı şöyle birkaç cümleyle? Neler konuşuldu, neler anlatıldı toplantıda?
Tabii bu pandemi döneminin sonrasında demeyelim, hala devam ediyor
evet.
Gerçi ama ilk yüz yüze toplantımız oldu. Aslında bu Göçmen İşçiler Komitesi, işte Göçmen İşçiler Sözleşmesi'nin ülkelerde, taraf olan ülkelerde nasıl uygulandığını izleyen, denetleyen bir komite. Bir nevi böyle işte bir mahkeme ama çok da şey olmayan, yetkisi olmayan bir mahkeme gibi düşünmek lazım. Ondan sonra işte bu dönemde biz iki hafta içerisinde birçok çalışma yaptık. İki ülkeyi denetledik. Ruanda ile Azerbaycan'ı. Onun ötesinde de bu göçmenlerin keyfi hapsedilmelerini, gözaltına alınmalarını kınayan ve onun öyle olmamasını gerektiren bir metni de kabul ettik ve dünyaya sunduk. Bunun haricinde de birçok protokol görüşmeleri oldu. Çeşitli ülkelerle temaslarım oldu. Ve başarılı bir dönemi geride bıraktığımızı zannediyorum. Yani,
muhakkak
işte bu çalışmalar hocam. Devam ediyor. Tabii pek görünmeyen çalışmalar. Birleşmiş Milletler Sistemi'nde içinde bir takım sıkıntılar var malumunuz.
Evet.
Ona rağmen ilk de yapıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bunlar da yapılmazsa kimse yapmayacak.
Olsun yani. Hocam küçük küçük adımlar atılmalı ki sizlerin değerli katkılarınızla o sorunlar çözülebilsin. Hiç adım atılmazsa sorunlar hiç çözülemeyecek. Emeklerinize, yüreğinize sağlık.
Teşekkür ediyorum.
Söyleşimiz zaten Avrupa'ya göçün tarihsel süreci, yaşananları konuşuyoruz. Bugün de 83-84 sonrasına kısaca değinelim. Neler oldu o tarihlerde konuşalım istedik.
Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta biraz bu işte 11 aylık bir işte yasa çıkarmışlardı
evet.
Almanya'da. Geri dönüşü teşvik yasası. Burada mümkün olduğu kadar Türklerin sayısını azaltma emelindeydi o zamanki hükümet. Yani evet. Hükümet de Hristiyan Demokrat Birlik Partileriyle yön değiştiren Liberal Parti'nin kurduğu koalisyondaydı. Ve işte Helmut Kohl şansölyeydi. Ve işte seçmenlerine verdiği söz üzerine ki öteden beri bu söylem gelişmeye başlamıştı. Yani 73'te işçi alımının durdurulmasına rağmen işçi sayısının ve vatandaş sayısının, Türk sayısının artışından duydukları rahatsızlığın bir ifadesi olarak bu kanunu çıkarmışlardı. 11 ay kadar yürürlükte kaldı ve işte biz bu Türklere biraz para veririz.
Ülkelerine göndeririz.
Da Türkiye'ye dönerler
evet,
falan diye.
Evet.
Bunun çok işler bir düşünce olmadığı da sonradan anlaşıldı tabii. Ve hatta çok enteresandır. Bu 83-84 döneminden sonra işçi alımı olmamasına rağmen aile birleştirmesi yoluyla vatandaşlarımızın sayısında ciddi bir artış oldu. Yani giderek önce
tam tersi değil mi? İstediklerinin
evet,
tam tersi
oldu. Sonuç aldılar ve tabii bunu aynı zamanda biraz da asabi yaptı Alman otoritelerine. Ve tartışmanın boyutları farklılaştı. Ve bu tartışmanın en önemli unsuru da işte biz madem bunları gönderemiyoruz geriye ülkelerine entegre edelim bari şeklinde oldu. Ancak bu entegrasyon denen konsept, bu entegrasyon denen kavramın da ne olduğu tam olarak hiçbir zaman anlaşılamadı. Bugün de anlaşılmış olduğu kanaatinde değilim ben. Yani bu bir tasavvur. Fakat tasavvuru dahi tam olarak tarif etmekten yani kaçındılar demeyeceğim ama bu konuda bu başarılı olamadılar. Yani sosyolojinin meselesi, psikolojinin meselesi, kültürel çalışmaların meselesi burada bir kargaşa hüküm sürmekte. Ve farklı bir kültür içinden gelen insanların işte nasıl entegre edilebileceği falan şeklinde falan bir tartışma başlattılar ama burada hata şudur. Yani insanların sadece kültürel özelliklerinin öne çıkarıldığı kültürcü bir yaklaşım burada başarısızlığın temel sebeplerinden biri oluyor. Aslında hak temelli ve insanlara mümkün olduğu kadar her kim olursa olsun eşit imkanlar, eşit fırsatlar tanınması suretiyle bu meseleyi kolaylıkla aşabileceklerini düşünmediler. Yani bazı ülkeler bunu denemiştir. İskandinav ülkeleri biraz daha başarılı olmuşlardır. Fakat burada bu kültürcü yaklaşım sonuç olarak Almanya'dan söz ediyoruz. İnsanların bir kere bu işte etnik ve kültürel dini bir takım değerlerinin sigaya çekildiği, eleştirildiği, tartışıldığı bir noktaya getirilmiştir ve bu da tabii çok da faydalı olmamıştır ve hiç olmamıştır yani.
Evet.
Yani neticede bir ötekileştirme, bir farklılık yaratma, o yarattığınız farklılık üzerinden bir güya entegrasyon noktasına varma şeklinde bir düşünceleri oldu. Ancak bu düşüncenin çok yararlı olmadığı şeklinde bir kanaat vardır. Bu sadece benim kanaatim de değil aslında. Şunu tabii özellikle belirteyim. Yani bu şekilde bu eleştirileri yönelten gözlemciler az sayıda değil. Ama bir türlü yani bugünden bugüne birçok değişim yaşanmış olması, hem siyasal değişim yaşanmış olması hem de global olarak bir takım farklılıkların ortaya çıkmasına rağmen ve hatta özellikle bu işte popülizmin de bu düşünceden kaynaklandığı noktasına gidersek ortada ciddi bazı sıkıntıların da ortaya çıkmış olmasına rağmen bu söylemden vazgeçme niyeti göstermiyorlar. Yani en büyük sıkıntılardan biri bu. Yani ben şunu bir de şöyle izah etmeye çalışayım. Yani iş bölümünün olduğu sanayi toplumlarında bir şehir toplumlarında aslında entegrasyon şeklinde anlaşılabilecek bir olguyu yaşamak mümkün değil. İnsanlar orada yaşıyorlarsa zaten entegredirler.
Olmuşlardır
yani.
Değil mi? Evet.
Zaten oradadırlar yani. Ama siz tutup bütün bu hak temelli düşüncelerden sarfı nazar edin. Tutup tamamen kültürel farklılık, etnik farklılık, dinsel farklılık üzerinden bir tanımlamaya gitmeye kalktığınız takdirde ki bu aslında bence artık demode bir yaklaşım. Bu yaklaşım sizi hiçbir yere götürmüyor. Aynı zamanda da şunu söylemekte yarar var. Çok kültürcü, yani kültürcü deyince böyle ya homojen kültür istiyorlar ya da çok kültürlülük istiyorlar. Bırakın şu kültürle uğraşmayı diyen yok onlara. Yani efendim işte bunlar, bırakın insanların kendilerine özgü bir takım kültürleri varsa vardır. Yani
emeklerine bakmak lazım. Çalışma hayatındaki yaptıkları işlere bakmak lazım.
Yani eğitimde eşit haklar verirseniz, fırsatlar yaratırsanız, onun ötesinde çalışma hayatına iyi bir şekilde girmesini sağlayabilecek durumdaysanız ve topluma ve kendisine yararlı olabilecek konuma getirebilirseniz işte budur zaten yani. Fakat yok efendim işte yediği, işte giydiği, çıkardığı neyse, söylediği, söylemediği. Mesela çok ciddi bir tartışma oldu. Geçmişte dil bilimcilerle bir takım sosyologların da katıldığı bir tartışma. Ana dil mevzu. Yani çocuklar efendim kendi ana dili, Almanya'dan söz ediyorum. Şu ana dil deyince başka konu yerlere gitmesin konu. Almanya'da Türkiye'den gelmiş vatandaşlarımızın çocukları işte okullara veyahut da neyse işte çocuk yuvalarına gidip o ülkenin dilini öğreniyorlar. Evde öğrenmeleri mümkün değil. Efendim işte evde Türkçe konuşmasınlar falan. Niye konuşmasınlar? Ana dilleri annelerinden öğrenecekler. Bir kere zaten nasıl yasaklayacaksınız? Yani evleri, her eve bir polis mi koyacaksınız falan. Sonra mesela son dönemde yine bir şey oldu. Okul bahçelerinde çocuklara, Türk çocuklarına, özellikle Berlin, Köln'de yaptılar bunu. Öğretmenler Türkçe konuşmayı yasakladı. Halbuki dil bilimciler diyorlar ki bir insan, bir çocuk önce kendi dilini en iyi şekilde bir hakkını öğrenip de kullanabilir duruma geldiyse
diğer dili daha kolay öğrenir değil mi?
Yabancı dili çok daha rahat öğrenir falan filan. Evet. Yok hayır efendim öyle değil diyorlar. Bu sefer bunlar aralarında tartışmaya girdiler falan. Ondan sonra yani şunu söylemek istiyorum. Bu 83-84 döneminden yani yerleşikliğin artık ayan beyan ortaya çıktığı dönemden itibaren ki bu aynı zamanda Türk hükümeti için de bir yeniliktir. Türk hükümetleri de ondan sonra demek ki bizim bu vatandaşlarımız dönmeyecek. Bari biz de onlar için bazı tedbirler alalım demeye başladılar. Netice itibariyle baktınız. Vakit geriye işte bir söylem tartışması, bir aslında anlamsız ve sonuç getirmeyen bir tartışma ortaya çıktı. Bu entegrasyon aşağı, entegrasyon yukarı bir kısmı. Bu işi zamana bırakalım, zaman içerisinde bunlar aralarında artık aralarından birçoğu
asimile olur dediler olacaktır. Herhalde değil
asimile
mi?
Asimile olacaktır, artık Türklüklerini unutacaktır falan. Böyle bir takım şeyler ama hangi söylem olursa olsun hepsinde de var olan bu kültürcü ve ötekileştirici yaklaşımdır ki bunu tasvip etmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Yani ben hatırlıyorum şimdi bundan birkaç epey bir zaman oldu, 2006'da falan bir makale yazmıştı önemli bir sosyolog. Yani işte onların şimdi ismini söylemeyeyim, bir önemli yemekleri var, çok sevdikleri bir yemek. Bunu yediği zaman acaba Türkler entegre olmuş mu sayıyoruz acaba falan diye düşünmeye başlıyoruz. Yani şimdi böyle bir yaklaşımı hakikaten çok kınıyorum. Yani demode bir şeydir. İnsanların bırakın yani özgürce kendi hayatlarında yaptıkları özel kurallara, yasalarına ve normlarına aykırı bir hareketleri görüldüğü zaman...
O zaman müdahale edersiniz.
Yaptırımı var zaten,
evet,
yani.
Evet, evet.
Değil mi?
Evet hocam.
Ama onun ötesinde tutup da ben işte bunlara haklarını vermeyeyim de önce bunlar dillerinden, dinlerinden, adetlerinden vazgeçsinler, benim gibi olsunlar. Bir de şunu da sorgulamak lazım. Sizin gibi olduklarını düşünelim onların. Acaba siz onları artık bizim gibi oldular diye kabul edebilecek misiniz?
Ya entegre öyle olmuş olacaklar mı o zaman?
Böyle bir kültür yok yani. Öyle bir kültür yok. Dediğini hatırlatacaklar devamlı. Tabii. Ya sen eskiden başkaydın, şimdi başka mı oldun diyecekler. Yani bu böyle yürüyecek bir konsept değil. Olmadığı da zaten zaman içerisinde kanıtlandı. Bu arada vaktimiz varsa...
Son birkaç dakikamız var hocam, buyurun.
İşte Türk hükümetleri de bu durumu fark ettiler. Yani 1983'ten itibaren. Onun için Türkiye dışarıda bir takım tedbirler alma gayretine girişti. O giriştiği gayretin de şöyle yani meyvelerini almak tabii zaman isteyen bir şey. Bu zaman içerisinde birçok örgütlenmeler oldu. İşte Diyanet İşleri Türkistan Birliği kuruldu. Çünkü orada bir dini ihtiyaç meselesi var.
Doğdu, evet.
Ondan sonra efendim diğer derneklerimiz işte örgütlendiler falan. Ondan sonra bunun ötesinde de işte Türk evleri, şunlar bunlar. Yani Türkiye aslında üzerine düşen, sadece o da değil, üzerine düşenleri yapmaya çalıştı. Onun ötesinde de hizmetleri götürmek ve iyileştirmek için bu hizmetleri zaman içinde çok çaba sarf etti. Ve hala da sarf etmeye devam ediyor. Yani evet. Konsolosluk hizmetlerini yaygınlaştırdı, geliştirdi, iyileştirdi. Ondan sonra onun ötesinde mesela... 2014'ten itibaren yurt dışındaki vatandaşlarımıza genel seçimlerde oy kullanma ve cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı verildi ki bu önemli bir şeydir ve aynı zamanda uluslararası hukuka uygun ve gerekli bir şeydir. Bu başlangıçta sözünü ettiğimiz göçmen işçiler, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Konvansiyonu'nun önemli maddelerinden biridir. Yani yurt dışındaki vatandaşların kendi vatanlarından kopmamalarını sağlayacağı şekilde siyasete katılmalarını teşvikli anlamında.
Evet.
Bu konuda da aslında Türkiye üzerine düşen görevi yaptı, yapmaya da devam ediyor.
Evet,
yeni örgütlenmelerle falan.
Önemli adımlar.
Yeni hizmetlerle, hizmetleri geliştirerek falan. Fakat aynı anlayışı maalesef kabul eden ülkede pek görmek mümkün değil. Yani aslında onlar böyle bir saplandılar bu entegrasyon meselesine. Öyle kaldılar.
Evet,
hala
çünkü,
da devam ediyor.
Çünkü
yani.
O entegrasyonun asimilasyona çevrilmesi umudunu taşıyorlar hala ama öyle bir şey olmayacağını
yani.
Yakın zamanda görecekler.
Böyle mühendislikle olacak bir iş değil yani. Entegrasyon mühendisliği.
Değil yani hocam. Çok güzel bir cümleyle ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ederim.
Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden
görüşmek
devam ederiz.
Söyleşimize. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız Avrupalı Türkler köşemizde bizlerle birlikteydi. Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları, 83-84 sonrasını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında Güne Bakan'da görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.